Bizler ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz çünkü kardeşleri seviyoruz. Sevmeyen insan ölümde kalır. İnsan kardeşinden nefret eden kişi adam öldürendir. Adam öldürenin varlığında ise sonsuz yaşamın barınmadığını biliyoruz. Sevgiyi İsa Mesih'in bizim için canını vermesinden biliriz. Bizim de kardeşler için canımızı vermemiz zorunludur diyor. Yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Yuhanna mektubunun 3. bölüm 14-16 ayetler arasında. Bu sevgi eylem olarak nasıl ortaya çıkar? İşte elçi Yuhanna 1. Yuhanna mektubu 3. bölüm 17. ayette bir örnek vererek bunu şöyle açıklıyor. Dünyasal varlığı olup da insan kardeşini gereksinim içerisinde gören ve ona karşı acıma duygusunu susturan kişide Tanrı sevgisi nasıl barınabilir? Yuhanna, değerli kardeşim, sevginin geçici bir duygu değil, eylemde kendini gösteren bir şey olduğunu söyler. Yakup da mektubunda bu konuyu işler. Orada şunu der, eğer bir kardeş ya da kız kardeş çıplaksa, o gün için gerekli yiyecekten yoksunsa, bu kişilere sizlerden biri esenlikle gidin, ısınmanız, doyurulmanız için her ne gerekiyorsa size bol bol sağlansın dese ama bu arada onlara beden için gereken yardımı sunmazsa bu neye yarar? İhtiyaç içerisindeki bir kardeş bir başka kardeşe gittiğinde çoğu kez şu karşılığı alıyor. Senin için dua edeceğim. Güzel de değerli dostum, dua etmek gerekli de ama sadece dua karnı doyurmuyor ki. O anda bu kardeşin hem duaya hem de maddi yardıma, yiyeceğe ihtiyacı vardı. Ancak önemli olan sevgimizin eylemle ortaya konulup konulmadığıdır. Yeryüzünde varlıklı durumda olup da bunu Mesih'in amacı için kullanmayan çok sayıda imanlı, bir gün Mesih'in yargı kürsüsü önünde duracak ve yaptığı ya da yapması gereken işler konusunda hesap verecektir. Bence birçoklar için bu an çok üzücü olacaktır. Bir aile ortamında sevgiden söz edebilirsiniz. Ancak aile içindeki sevgi salonda ya da yatak odasında değil, mutfak gibi pratik işlerin yapıldığı yerde ortaya konur. Değerli dostum, ailenin temeli olan evlilik, beraberlik ve arkadaşlık demektir. Havva, Adem'in hayat arkadaşı olarak yaratılmıştı. Tanrı Havva'yı Adem'e eş olarak, yardımcı olarak, hayat arkadaşı olarak yaratmıştı. Sürekli bir arkadaşlıktır bu. Havva, Adem'e uygun bir yardımcı olacaktı. Yani Adem'e uyan, ona karşı gelmeyen, onu eleştirmeyen ve aşağılamayan ama her durumda ona uyan, onu destekleyen bir yardımcı. Havva, Adem'i sevip sayacaktı. Böyle mi kalacaktı? Hayır. Buna karşılık Adem de Havva'yı kendi bedeni gibi, kendi canı gibi sevecekti. Çünkü onlar gerçekten bir beden olmuşlardı. Her evlilik, bu arkadaşlık, bu beraberlik ve bedende bir olma temeli üzerine kurulmalıdır. Evliliğin oluşturduğu beraberlikte hem Adem'in hem de Havva'nın Tanrı'yla sıkı bir bağlantı kurmaları gerekiyordu. Evli çift, bir üçgen oluşturup her biri öbürü için ve her ikisi de Tanrı için yaşayacaktı. Tanrı sözü bu üçgen içerisinde ailenin reisi olan erkeğe şöyle der. Ey kocalar, Mesih imanlılar topluluğunu sevdiği gibi siz de karılarınızı sevin. Mesih imanlılar topluluğunu suyla yıkayıp sözle temizleyerek ve üzerinde leke, buruşuk veya benzer bir şey kalmadan onu yücelmiş olarak kendi kendisine sunmak için, kutsal ve kusursuz olması için, onun uğruna kendisini verdi, böylece kocalar karılarını kendi vücutları gibi sevmelidirler. Karısını seven kendini sever. Hiçbir zaman hiçbir kimse kendi vücudundan nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Burada değerli dostum, pratik sevgiden söz ediliyor. Ama dünyasal varlığı olup da insan kardeşini gereksinim içerisinde gören ve ona karşı acıma duygusunu susturan kişide Tanrı sevgisi nasıl barınabilir? Az önce belirttiğim gibi sevgi geçici bir duygu değil. Sevgi kendisini eylemde gösterir Ve en önemli sevgi aile içerisinde kendisini gösterir. Hizmette, birlikte, beraberlikte gösterir. Pratiğe dönüşmeyen bir sevgi hiçbir zaman gerçek sevgi değildir. Evet, burada pratik sevgiden söz edilir. Çünkü İsa gibi seveceksek onun göstermiş olduğu pratik sevgiyi göstermeliyiz. İşte asıl sevgi mutfakta gösterilir derken bunu kastediyorum. Bir erkek karısını Tanrı'nın istediği biçimde severse ve kadın da kocasına bu sevginin sıcaklığı içerisinde gereken saygıyı ve sevgiyi geri kocasına verirse, evlilik hayatlarında boşanma tehlikesine yaklaşmayacaklarını bile sanırım. Böyle bir evlilikte boşanmayı önleyen etken sadece sevgidir. Sadece bu değil, böyle bir evlilikte değerli dostum aynı zamanda bereket, huzur, barış vardır. Böyle bir evlilikte çocuklar bu esenlik, bu barış içerisinde büyürler, gelişirler. İsa Mesih'in kanıyla günahlarından arınan, onun sözüyle her gün temizlenen çiftin yaşamında geçimsizlik söz konusu olamaz. Daha doğrusu olmaması gerekir çünkü onlar yeni bir doğaya sahiptirler. Ve Mesih'e iman eden çiftlerin birbirlerine sevgi kapsamında hizmet etmeleri de gerekir. Sevgili dinleyicim, gerçek sevgi her zaman eyleme geçer. Bunu bir evde karı koca arasında görürüz. Bunu az önce biraz daha geniş bir şekilde açıkladım ama imanlılar arasında nasıldır bu sevgi? Bu sevginin de eyleme geçmesi ve başkası için bir şeyler yapması gerekir. Söz ile belirtilen sevgi eğilimi değerli dostum, eyleme geçene kadar ikiyüzlülüğün en kötüsü olarak kalacaktır. Yani eğer Mesih imanlısı olduğunu söyleyip de pratikte sevgisini göstermiyorsa o kimse ikiyüzlülük ediyor demektir. Kardeşlerinize olan sevginizi onlar için yaptıklarınızla gösterirsiniz. Sözlerinizle, söylediklerinizle değil. Elbette söylediklerimizi hayatımızda uygulamamız gerekir. Tabii ki söyleyeceğiz. Ama aynı zamanda bu söylediklerimiz hayatımızda gösterilmesi gerekir. Hatırlarsanız sürekli olarak şunu vurguluyorum programlarımızda. Tanrı sözünü okuyacağız ve onu kavrayacağız mantığımızla, aklımızla. Onu söyleyeceğiz aynı zamanda. Ama sadece burada kalırsa yetmez. Bu sözleri, Tanrı sözünü, Tanrı'nın buyruklarını, Tanrı'nın bize söylediklerini yüreğimize indireceğiz. Bu ikinci adımdır. Yüreğimize aldığımızı işte hayatımızda göstereceğiz. Yaşamımızda göstereceğiz. Eylemimizle, tutumumuzla, dilimizle, gözümüzle, elimizle, ayağımızla göstereceğiz. Yani Tanrı'nın sözleri ya da söylediklerimiz, anladıklarımız hayatımızda uygulamaya geçecektir. Ondan sonra bunu başkasına anlatacağız. Evet, kardeşlerinize olan sevginizi onlar için yaptıklarınızla gösterirsiniz. Boş sözlerle ya da boş laflarla değil. Dilimiz ayaklarımızdan önce gitmeyi çok sever değil mi? Ancak gerçek Mesih inancı kafada ya da dilde değil, yürektedir. Yürek ise bizi harekete geçirendir. Yuhanna burada açıkça eğer Tanrı'nın çocuklarıysak bu sevgiyi göstermeliyiz diyor. Evet, Tanrı'nın çocuklarıysak bu sevgiyi göstermemiz gerekir. Dünyasal varlığı olup da insan kardeşini gereksinim içerisinde gören ve ona karşı acıma duygusunu susturan kişide Tanrı sevgisi nasıl barınabilir? Kardeşlerim, sözle ya da dil ustalığıyla sevenler olmayalım diyor 1 Yuhanna 3. bölüm 18. ayette. İşte açıklanan sevgiyle sevenler olalım. İnanlılar olarak bizden özverili bir sevgi istenmektedir. Canımızı vermemiz gerekmeyebilir ancak sahip olduklarımızdan vermek zorundayız. Mesih inancı bir sevgi ilişkisini gerektirir. Gerçek bağlıları olduğumuzu bundan anlayabilir ve Tanrı katında yüreğimizin güvenini tazeleyebiliriz. Eğer yaşamlarımız Yuhanna'nın söyledikleriyle uyuşuyorsa, duayla Tanrı'nın önüne geldiğimizde yüreklerimizde bir güvence hissedeceğiz. Yuhanna, Mesih ikinci kez dünyaya geldiğinde onun önünde utanabileceğimizin mümkün olduğunu belirtir. Birçok kişi Mesih'in gelişinden söz ediyor ama bu konuda pek de bir şey yapmıyorlar. Onun huzuruna, yani Rabbin huzuruna çıktığımızda bu gerçekten alçak gönüllülük ve Tanrı'ya boyun eğdiren bir yaklaşım isteyecek. Çünkü bizde meyve arayacaktır. Yeryüzündeki yaşamımızın ne gibi ürünler verdiğini görmek isteyecek. Siz, değerli kardeşim, ne yapıyorsunuz? Şöyle diyorduysa, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Onun buyruklarından birisi de Tanrı'nın sözünü, müjdeyi, sevinç getiren haberi yeryüzünün uçlarına dek yaymaktır. Bu konuda bir şey yapıyor musunuz? Tanrı'nın çocuğu olduğunuzu ortaya koyan bir şeyle uğraşıyor musunuz? Küçükken bir kasabada yaşıyordum ve oradaki insanlar arasında harika, sevgi dolu bir ilişki vardı. Birisi hasta olunca komşular gelip yardım ederdi. Şimdi belki aynı şeyi yapmak için başka yollar var ama ben yine o eski günlere dönmek ve orada yaşıyor olmak isterdim. Şimdi bu insani ilgi oldukça azalmış durumdadır. Günümüzde hükümetin gelip ilgilenmesini, hastayı hastaneye götürmesini bekliyoruz. Ancak bize düşen bazı görevler var ki bunlar ne medeniyetin gelişmesiyle ne de çökmesiyle değişebilir. Ne yazık ki birçok Mesih imanlısı Rabbin asıl ilgilendiği şeylerle artık ilgilenmiyor ve unutmayalım ki bir gün onun önünde, yani Rabbin önünde hesap vereceğiz. Ne yazdı Yuhanna? Şunu: yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz ve Tanrı'nın önünde yüreğimizi yatıştıracağız. Eğer Tanrı'nın bir çocuğu iseniz, zengin ya da fakir olmuşsunuz hiç fark etmez. Malınızı Tanrı'nın sözünü yaymak için kullanıyorsanız, Tanrı size onun isteğini yaptığınıza dair yüreğinize bir esenlik verecektir. O zaman dua ederken ya da bir gün onun huzuruna çıktığımızda içimizde esenlik olacaktır. Pavlos bu esenliğe sahip olduğundan emindi ve geç yaşta kendi hayatını gözden geçirirken Timoteos'a şöyle demişti: bundan böyle benim için doğruluk tacı hazır bekliyor. Tanrı katında yüreğimizin güvenini tazelemek ne iyi bir şey, değil mi? Bu durumda olmayanlara Yuhanna şöyle diyor, 1 Yuhanna 3. bölüm 20. ayette: çünkü yüreğimiz bizi suçlu çıkarıyorsa Tanrı yüreğimizden üstündür ve her şeyi bilendir. Tanrı'nın çocuğu bu güvenceye sahip olabilir. Ancak varsayalım ki yapmamız gereken şeyi yapmıyoruz. Bu kurtuluşu yitirdiğimiz ya da hiçbir zaman kurtuluşa sahip olmadığımız anlamına gelmez. Yuhanna diyor ki, yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir. Kurtuluşumuzu yitirmeyiz. Kurtuluş sadece Tanrı'nın bir kayrası lütfudur ve kurtuluşu İsa'ya iman ederek alıyoruz. Ve o olduğu gibi kalıyor. Çünkü kurtuluş bize bağlı değil. Tanrı'dan armağan olarak gelir. Mesih'e iman eden kişi iman hayatında bazen gerileyebilir ve bu nedenle Rabbin verdiği sevinci ve kurtuluşunun gerçek olduğu bilincini yitirebilir ama yeni doğuşla ona verilmiş olan yeni yaşamı yitirmez. Gerçekten Mesih'e iman etmiş olan birisi kurtuluşunu yitirmez. Rabbin inayetinin sağladığı güvenliği yitirmez. Ama kurtuluş sevincini yitirebilir. Günlük yaşamda, iman yaşamında yüreğimiz bizi suçlarsa Tanrı yüreğimizden de, bizim yetersizliklerimizden de büyüktür. O dualarımızı işitecektir. Ne harika bir Tanrımız var, değil mi? Biz ondan uzaklaşsak da o bizden uzaklaşmaz. Ona dua ettiğinizde bazen esenlik hissetmeyebilirsiniz. Birçok imanlı ona boş ellerle yaklaşmaktadır. Senin için hiçbir şey yapmadım Rab, ama dualarımla sana geliyorum. Yüreğimizden büyük olan Tanrı duamızı işitir. Sizinle ilgilenir. Dualarımızı işitecek ve kendi arzusuna göre yanıtlayacaktır. Ona yaslanabilirsiniz dostum. İlkin yürekte bir esenlik, bir huzur hissetmeseniz bile yine de onun huzuruna gitmeye devam edin. Sevgili kardeşlerim, eğer yüreğimiz bizi suçlu çıkarmıyorsa Tanrı doğrultusunda güven doluluğuna sahibiz diyor Elçi Yuhanna 1 Yuhanna 3.21'de. Eğer yüreğimiz bizi suçlu çıkarmıyorsa duada cesaretimiz olur. Bir kardeş vardı. Onun Rabbe dua edişi her zaman beni etkilemiş ve onun dua edişini hep severdim. Çünkü bir güven duygusu ile dua ederdi. Tanrı'ya çekingen, isteksiz bir şekilde değil, cesaretle dua ederdi. O duaya başlayınca Rab sanki şöyle der gibi oluyordu. Bir dakika, şimdi çocuğum dua ediyor, onu dinleyeceğim. Çünkü ne için dua ettiğini biliyor. Birçok kişi dua ederken hep bilinen, ezberlenen duaları söylerler. Hayır dostum, Rab'be ne için dua ettiğimizi bilmemiz gerekir. Sevgili kardeşlerim, eğer yüreğimiz bizi suçlu çıkarmıyorsa Tanrı doğrultusunda güven doluluğuna sahibiz ve her ne dilersek ondan alırız. Çünkü onun buyruklarını tutuyoruz ve önünde beğenilen işleri yapıyoruz. 1 Yuhanna 3:21-22. ayetler. Eyleme dökülen sevgi dua da esenliği doğurur. Yaşamınız Tanrı'yı hoşnut edecek şekildeyse onun sizi işitip dualarınızı yanıtlamasını bekleyebilirsiniz. Çünkü onun isteği doğrultusunda dua ediyorsunuz demektir. Bu günümüzde en çok ihtiyacı duyulan bir şeydir. Ne yazık ki her durumda Tanrı'nın isteği doğrultusunda dua edilmiyor. İlk imanlı topluluklarının nasıl zulme uğradıklarını ve elçilerin İsa'nın adında vaaz etmemeler için nasıl uyarıldıklarını hatırlayın. Onlar bu durum karşısında ne yaptılar hatırlıyor musunuz? Durumu diğer imanlılara duyurdular ve duayla Tanrı'ya gittiler. Zulüm dursun diye mi dua ettiler? Hayır. Dualarına şöyle başladılar. Ey Efendimiz, göğü, yeri, denizi ve onların içindekilerinin tümünü yaratan sensin. Bugün bazıları evreni yaratanın ve gidişinden sorumlu olanın Tanrı olduğundan pek emin değildir. Ondan her ne dilersek alırız çünkü onun buyruklarını yerine getiriyor ve onu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz. Tanrı buyruğu şudur. Oğlu İsa Mesih'in adına iman edelim ve bize verdiği buyruk uyarınca birbirimizi sevelim. 1 Yuhanna 3 ayet 23. Başka deyişle Yuhanna şunu diyor. Birbirinizi sevmiyorsanız ona inandığınızı da söylemeyin. Evet, birbirinizi sevmiyorsanız o zaman Rab'be inandığınızı söylemeyin. Ama biz bazen ne yapıyoruz? Rab'bi yüceltip ona inandığımızı beyan ettikten sonra aynı ağızdan falancıyı neden sevmediğimizi söylüyoruz. Onun bunun hakkında dedikodu ediyoruz. Yuhanna mektubunda birinin yanına gidip ona sarılan bir sevgiden ya da sevgi söyleşilerinden söz etmiyor. Mesih'in sevgisi dudaklarımızda ya da sözlerimizde değil, yaşamımızda, davranışlarımızda olmalıdır. Agape sevgisi o kişiye yönelen içten ilgi ile ortaya konur. O kişiye hiçbir şekilde zarar vermezsiniz. Ancak onunla ilgilenirsiniz. O kişi hakkında hiçbir zaman olumsuz söz söylemezsiniz. Onun hakkında dedikodu etmezsiniz. Olumlu şeyler söylersiniz. Bugün buna büyük gereksinim var. Mesih imanlısının yaşamı şöyle özetlenebilir. Onun buyruklarını tutan onda kalır, yani Rab'de. Mesih de o kişide kalır. Onun bizde kaldığını bize verdiği ruh aracılığıyla anlarız. 1 Yuhanna 3 ayet 24. Kutsal ruh, onu üzüp üzmediğimizi bize yürekten hissettirir. Onun isteğini yapmadığımızda kutsal ruhu üzeriz. Belki soracaksınız, kutsal ruh nasıl üzülebilir ki? O sadece bir ruh değil mi? Onun duyguları var mı? Evet, vardır. Çünkü kutsal ruh sadece bir ruh ya da güç değil. Sevebilen, duygulanan, üzülen ve acı çekebilen bir yapıya sahiptir. Yani bir kişiliği vardır. O kişiliksiz bir güç değildir. Kişiliğe sahiptir. Herhangi bir kişilikte aranan özelliklerden birisi duygusal niteliktedir. Yani bir kişiden söz ederken onun duygulara sahip olduğunu anlarız. Bu duygular içinde sevebilmek, acı ve ıstırabı hissedebilmek ve hatta kızmak bile vardır. Kutsal kitapta yazılanlardan görebiliriz ki kutsal ruh aramızda çalışırken tüm bu duygusal özellikleri yaşayabilen birisidir. Sevginin bir alıcısı yoksa söz konusu sevgi ifade edilemez ve o zaman sevgi olamaz. Alıcısı olmayan sevgi saçma olur. Yani seven bir kişi sevebilecek birisini bulamazsa sevemez. Aynı zamanda sevgiyi vermek isteyen birisi kişiliğe sahip değilse yine sevemez. Çünkü sevgi ancak kişiliğe sahip varlıklar arasında gelişebilir. kutsal söz, Tanrı'nın sevgisi bizlere verilen kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimizde dolup taşmaktadır diyor. Paulus yine ruhun esinlediği sevgiden söz eder. Bu ayetlerden görüyoruz ki kutsal ruh bizi sevebilen, bizlerce sevilebilen ve aynı zamanda bizim aracılığımızla başkalarını sevebilen bir kişidir. Kutsal ruh tam ve mükemmel bir kişiliğe sahip olduğu için Tanrı'nın sevgisini bize iletebilen ve aslında iletmiş olandır. Aslında kutsal ruh Tanrı'nın üçte birliğidir. Yani Baba, Oğul ve kutsal ruh. İsa şöyle dedi, beni severseniz buyruklarımı yerine getirirsiniz. O zaman ne oluyor? Mesih'in sevgi buyruklarını yerine getirmezsek kutsal ruhu üzmüş oluruz. Kutsal söz bize seslenip diyor, eğer Tanrı'nın ruhu sizlerde gerçekten konut kurmuş bulunuyorsa, bedeninizin gereksiz isteklerine uyarak yaşamıyorsunuz. Tersine ruh bağlılığındasınız. Romalılar 8 ayet 9. Değerli kardeşim, Tanrı'nın ruhunun içinizde yaşaması, Tanrı'nın bir çocuğu olduğunuzun işaretidir. Kutsal ruh da bunları bizim yüreğimizde hissettirir. Şimdi 4. bölüme geldik. İncil'in bu bölümü oldukça zordur. Bunun bazı nedenleri vardır. Bunlardan biri şudur. Bu bölümde ele alacağımız konu hakkında hiçbirimizin yeteri kadar bilgisi yoktur. Bu bölümde yeterli bilgiye sahip olmadığımız bir konuyla ilgileniyoruz. Bu konu ruhlar dünyasıdır. Bu bölümün zor olmasının ikinci bir nedeni daha vardır. Bu ise şeytana ait alanlarla ilgilendiğimizdir. Pastörlük yaşamında nerede şeytan ile ilgili vaaz verdiysem orada bir sorun çıkmıştır. Ya bir bebek ağlamıştır ya da başka bir rahatsızlık doğmuştur. Bu tür durumlar gerçekten de şaşırtıcıdır. Bu bölümle ilgilenirken fazla derine inip fanatikleşme tehlikesi bile vardır. Eminim bugün birçok insan ve hatta bazen de bir Mesih imanlısı büyü gibi tehlikeli işlerle uğraşmaktadır. Ve kutsal kitabın bu konuda ne öğrettiğini bilmemiz gerekir. Bu bölümün ilk ayetinde Yuhanna sahte öğreticilere ve peygamberlere karşı uyarıda bulunmaktadır. Bize Tanrı'nın ruhunun verildiğini ve böylece Tanrı'ya ait şeyleri ayırt edebileceğimizi vurgular. 4. bölüm 1. ayette yani 1 Yuhanna 4. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Bunun yerine Tanrı'dan olup olmadığını anlamak için ruhları deneyin. Çünkü pek çok yalancı peygamber dünyaya çıkmış bulunuyor. Her ruha inanmayın. Burada söz konusu olan ruhlar dünyasıdır ve kutsal kitap bu konuda aydınlatıcı bilgiler içerir. Örneğin 104. mezmurda o ki rüzgarları melekler ateş alevini hademe eder diye yazarken işte ruhlar dünyasını dile getirir. Yine İbraniler 1.7'de melekler için şunları bildirir. O ki meleklerini rüzgara dönüştürür, görevlilerini de ateş alevine sözüyle burada yine aynı ortam aktarılır. İbraniler 1.14'te de bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir diye sorarken yine ruhlar dünyasına değinir. Ben kişisel olarak meleklerin topluluk için özel görevlerinin olduğunu düşünüyorum. Madem ki Tanrı sözü onların kurtuluşu miras alacak olanlara hizmet için görevlendirdi, bu görevi hala yerine getiriyor olmalılar. Kutsal ruh içimizde yaşıyor ve bize gereken yardımı veriyor ama ruhlar dünyasında Rabbin yaptığı birçok iş var ki biz bunları kavrayamayız, anlayamayız. Bana yardım etmesi için yaratılmış bir melek olsa bile yaratılmamış olan Tanrı'nın düşüncelerini bilen kutsal ruhun yardımını tercih ederim. Kanımca kutsal ruhun yüreklerimizde ve yaşamlarımızda çalışmasına daha çok önem vermeliyiz. Zaten şeytan ve cinlerden söz ederken unutmamalıyız ki hep meleklerden söz ediyoruz. Tanrı'ya hizmet eden iyi melekler olduğu gibi düşmüş melekler de söz konusudur. Kutsal kitap onlardan da ruhlar diye söz eder. İncil'de Mesih'in günündeki temiz olmayan ruhlar diye söz edilir. Bu şeytanla ilgilenme diye bilinir ve kutsal kitap bu konuda da açıklamalar yapar. İmanlılar olarak hepimiz bedenin ötesinde yer almakta olan bu şiddetli ruhsal savaşın içerisindeyiz. Bundan dolayı Tanrı'nın salladığı tüm silahları kuşanmamız gerekmektedir. Paulos, Efesos'taki imanlara yazdığı mektubunda şöyledir. Çünkü bizim kavgamız, bizim savaşımız kana ve ete karşı değildir. Ama başkanlıklara, yetkilere, şu karanlığın evrensel çapta iş gören egemen güçlerine, göksel yerlerdeki ruhsal kötülük güçlerine karşıdır. Buradan da anlaşıldığı gibi başkanlıklar ve yetkilerden söz edildiğine göre şeytanın orduları iyi bir şekilde düzenlenmiş durumdadır. Üste generalleri, albayları ve en altta erleri olmak üzere hazır durumdadır. Kanımca Tanrı da melek ordularını buna benzer şekilde hazırlamıştır. Evet, elçi Yuhanna, sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Bunun yerine Tanrı'dan olup olmadığını anlamak için ruhları deneyin diyor. Çünkü pek çok yalancı peygamber dünyaya çıkmış bulunuyor.